SBS Radio.
Neşe Hanım stüdyomuzda, konuğumuz Neşe Yaşın, Kıbrıslı bir şair ve şair bir aileden geliyor. Babası Özker Yaşin şair, ağabeyi Mehmet Yaşin de şair. Değil mi Neşe Hanım?
Evet, üç şair var ailede.
Evet, hoş geldiniz stüdyomuza.
Hoş bulduk.
Avustralya'dasınız bir süredir. Sydney'de bir sanıyorum toplantıda bulundunuz,
evet,
değil mi?
Evet, Sydney'de bir kitap tanıtımı ve şiir dinletisi oldu Cyprus Club'da.
Evet, şimdi de Melbourne'da olacak.
Şimdi de Melbourne'da olacak.
İsterseniz onu da söyleyin, ne zaman, nerede bilgi varsa.
Evet, yanımda tam yok bilgi.
Okay, alırız onu şimdi içerideki arkadaşlardan.
Yanlış söylemek istemiyorum ismi.
Evet, sanıyorum Richmond'taki Türkiyeliler Kültür Derneği'nde
Türkiyeliler
olacak.
Evet, Türkiyeliler Kültür Derneği'nde olacak. Australian Turkish Association'da olacak.
Evet. İsmail'den rica edelim olacak. Bize hemen detaylarını versin o toplantının, biz sizinle söyleşirken. Hemen sizinle ilgili kısa bir bilgi verelim dinleyicilerimize. Çocukluğunuzun ilk yılları Kıbrıs'ta Türklerle Rumların birlikte yaşadığı bir köyde geçmiş, değil mi? Lefkoşe doğumlusunuz. ODTÜ Sosyoloji bölümünden mezun olmuşsunuz ve 78 yılından itibaren de şiirleriniz yayınlanıyor. Kıbrıs'ın ikiye bölünmesinden sonra ilk kez bir Rum partisinin meclise aday gösterdiği birisiniz aynı zamanda. Bu nedenle de oldukça hakkınızda yazılar var internette. Ancak siz diyorsunuz ki bütün yazdığım şiirlerde politik alegoriler ortaya çıkıyor. Yazdığım her şey aslında çok politik demişsiniz. Ve bu politik yanınız nedeniyle de milliyetçi bir şair olarak bilinen babanızla ters düşmüşsünüz Neşe Hanım. Yaptığım araştırmaya göre tam olarak neydi görüş ayrılığınız babanıza? Yani sizin politik görüşünüz neyi savunuyordu da babanızla bu açıdan bir görüş farklılığı yaşadınız? Siz neyi savundunuz da babanıza ters geldi?
Evet. Şimdi babam bayağı yetenekli, genç bir şairken şiirleri Varlık Dergisi'nde yayınlanıyor. Türkiye'de kitapları çıkıyordu Kıbrıslı bir şair olmasına rağmen. Sonra 1960'lı yıllarda yaşananlardan sonra şiirini milliyetçiliğin hizmetine verdi ve Kıbrıslı Türklerin milli şairi olarak bilinir. Bizler kardeşimle birlikte, Mehmet Yaşın'la birlikte Kıbrıs'taki 74 kuşağı olarak anılıyoruz ve Red Cephesi olarak. Ve aslında 1970'li yılların sonlarında şiirlerimiz yayınlanmaya başladı ama Kıbrıs'taki bu bölünme şiirlerimiz üzerine çok etkili oldu ve aslında anti 74 ruh taşıyan bir şiir yazdık. Ve o dönemde böyle tabii biraz da gençlik ateşi, yazdığımız bir yazı var. Türkiye'de Sanat Emeği Dergisi'nde yayınlanmıştı. Orada bizden önceki şairleri eleştirdik ve en çok da babamızı eleştirdik. O da tabii çok kızdı ve Olay Dergisi'nde bir köşesi vardı Kıbrıs'ta. Orada bize bir cevap yazısı yazdı. İşte bir takım kendini bilmez yeni yetmeler ünlü soyadlarının arkasına saklanıyorlar diye. Böyle bir çalışmamız oldu ama sonradan babam bize çok yaklaştı diye düşünüyorum.
Yani düşünce olarak, politik
görüş açısından. Tabii politik olarak da çok yaklaştı. Ve yani bunu gördük, hatta biz ilk dergimizi çıkardığımız zaman kendi kuşağımız babamdan bir şiir istedik. Ve biraz böyle öz eleştiri yapar gibi bir şiir verdi. Biz de en ön sayfaya koyduk. Hı hı. Yani sonuçta ona şair olarak da büyük bir saygımız da vardı. Ve yani Mehmet Yaşın'ın söylediği bir şey var. Biz babalarımızın babası olan bir kuşağız aslında. Yani aslında biz babalarımıza biraz da başka bir yolu göstermiş olduk.
Az önce siz de belirttiniz, Red Cephesi olarak biliniyorsunuz. Siz, kardeşiniz ve sizi destekleyenler. İnternette sizinle ilgili araştırma yaparken oldukça sert ifadeler de yer alıyordu. Size karşı gerçekten sert ifadelerin yer aldığı tepkiler de var. Bu tepkilerin sebebi şu: sizin Türk askerinin orada ya da Türk ordusunun orada Kıbrıs'ta işgalci olduğuna inandığınız söyleniyor. Bunu savunuyor musunuz? Yani gerçekten böyle mi düşünüyorsunuz?
Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Ben sonuçta bir şairim ve çok farklı bir dil kullanıyorum. Yani bütün bu dil politikanın dili, real politikanın dili ve ben aslında çok bu dili reddeden birisiyim. Kıbrıs dünyanın en askerileşmiş yerlerinden biri. Yani tek bir ordu yok orada. Bir sürü ordu var. Yani Türk ordusu var, Kıbrıs Türklerin ordusu var, Birleşmiş Milletler var, İngiliz üsleri var, Rumların ordusu var, küçük bir Yunan kontingenti var. Yani dünyanın en askerileşmiş yerlerinden birisi ve küçücük bir adadan söz ediyoruz. Yani ben bu dili hiçbir zaman kullanmıyorum. Çünkü 1974'te tabii ki Kıbrıslı Türklerin çok büyük bir bölümü bu orduyu kurtarıcı bir ordu olarak gördü oradaki koşullardan dolayı. Ama şu anda tabii ki adanın askerden arındırılması görüşünü tabii ki savunuyorum. Her zaman savundum önceden de. Yani bu tip tepkiler oldu. Çok hoş şeyler değil. Aslında başka bir dil var yani. Bütün bunları konuşmanın, tartışmanın, birbirini böyle kodlamadan, etiketlemeden konuşmanın bir dili var yani. Herkesin kendi görüşü var. Özgürce insanlar görüşlerini ifade edebilmeli. Yani bir zamanlar bu çok gerici bir gazeteydi bunu yapan ve bayağı bir linçe giriştiler. Yani bana karşı bir linç kampanyasına giriştiler. Biz buna karşı da çok büyük bir karşı kampanya oldu. Özellikle benim romanıma saldırıyorlardı. Üzgün Kızların Gizli Tarihi romanına. Ve Türkiye'deki TÜYAP Kitap Fuarı bu saldırılardan sonra roman için ayrı bir stand verdi. Ve bütün roman bir çember halinde oturmuş kadınlar tarafından ve tabii erkekler de katıldı. Gelip geçenler katıldı. Bir koro halinde bütün roman okundu TÜYAP boyunca. Yani bütün bu tepkilerin sonrasında bir sürü insan da sahip çıktı.
Demişsiniz ki bir söyleşinizde 74 oldu ve ada bölündü. O zaman benim kafamdaki paradigma değişti. Eskiden şöyle düşünürdüm. Biz Kıbrıslı Türkler iyileriz ve kurbanlarız ve Kıbrıslı Rumlar zalimdirler. Çünkü biz göçmeniz, evimiz yağmalandı ama 74'ten sonra bunun böyle olmadığını anladım demişsiniz. Ne anladınız? Bunu bize de anlatır mısınız?
Evet, şimdi biz başta da söylediğiniz gibi Kıbrıs Türkler ve Rumların birlikte yaşadığı bir köydeydik. Ve sonra çok kötü şeyler yaşadık. Yani o köyü terk etmek zorunda kaldık saldırılar nedeniyle, EOKA saldırıları nedeniyle. Aile çok büyük travmalar yaşadı. Evimizi kaybettik, evimiz yağmalandı. Enklavlarda kaldık bir süre. Bu benim kafamda tabii ki ve de son derecede milliyetçi bir eğitim içinde ve o dönemin militarist ve ortamı içerisinde böyle bir şey vardı kafamda. Yani bir çocuk olarak tabii ki işte Kıbrıs Rumlar kötülerdir, biz iyileriz, onlar bize kötülük yaptılar, evimizi yağmaladılar. Ama sonra 1974 oldu. O zaman böyle bir aile gördüm, esir düşmüş bir aile ve onların yüzlerini hiçbir zaman unutmayacağım. Onların korkularını, titreyişlerini. Ve sonra televizyonda işte ağlayan Kıbrıslı Rum anneler, çocuklarını arayan anneleri gördüm. Ve sonra anladım ki yani kötülerin bir milliyeti yok yani. Ve zalimler kurban olabilir, kurbanlar zalim olabilir, kurtarıcı zalim olabilir, kurtarıcı kurban olabilir. Yani hayattaki bu roller değişen roller. Ve benim kafamdaki paradigma o zaman değişti. Yani anladım ki yani bunun sorumlusu milliyetçilik aslında ve savaş bunun sorumlusu.
Siz de az önce biraz anlattınız, hani ben de söyledim, çok tepki var dedim. Bu tepkilerle nasıl başa çıkıyorsunuz?
Şöyle başa çıkıyorum, yani kendi masumiyetime inandığım için, yaptığım şeyin çok doğru olduğuna inandığım için ve de çevremde tabii ki beni destekleyen bir sürü insan oluyor. Yani anlattığım gibi yani böyle bir koro oluştu bu romana tepkilerden dolayı. Bir de ben bir şairim, yani bir yazarım aslında. Ben yani real politikaya çok da yakın değilim. Hani aday oldum tabii. Hatta 3 partiden aday oldum. Hem Kıbrıs'ın kuzeyinde adaydım, vekil adayı. Hem Kıbrıs'ın güneyinde aday gösterildim. Hem de Türkiye'de ÖDP'den aday olmuştum İzmir'de. Bunların hiçbir partiye üye olmadım ben bugüne kadar. Parti toplantılarını falan da sevmem. Ama bir şair olarak bir destek vermek istedim. Zaten Türkiye'de ÖDEFE'den aday olduğumda Can Baba bizimleydi, Fakir Baykurt bizimleydi. Yani bu bir destekti. Yani ben günlük hayatımda da farklı bir dil kullanan biriyim. Yani politikan dilini aslında hiç sevmeyen biriyim. Buna karşı duran biriyim. Bu dili değiştirmeye çalışan biriyim. Oralarda da şair adaydım, yani bir normal bir politikacı aday değildim.
Benim için en önemli şey özgürlüktü demişsiniz. Çok zor bir dönemde Kıbrıs Rum kesimine geçtim. Sizinle yayın öncesi konuştuk. Güney Kıbrıs'ta yaşıyorsunuz. Kıbrıs'a bir Türk şair olarak Rum tarafında özgürce yaşadığınıza inanıyor musunuz gerçekten? Yoksa bazı kesimlerin söylediği gibi, size tepki gösteren kesimlerin söylediği gibi Rumlar tarafından kullanıldığınızı mı düşünüyorsunuz? Ne düşünüyorsunuz?
Şimdi onlar Rumlar dediğiniz nedir? Yani bu böyle bir kategori var mı? Yani Türkler, Rumlar diye. Ben Kıbrıs'ta Rumlar ve Türkler değil de barış isteyenler ve barış istemeyenler olduğunu düşünüyorum. Ve ben barış isteyenlerin yanındayım. Kıbrıslı Rum çevremde böyle zaten.
Peki orada size tepki var mı? Yani Rum milliyetçileri tarafından tepki gördünüz mü?
Tabii ki. Yani hem Rum milliyetçileri hem Türk milliyetçileri. Onlar ortak bir kategori zaten. Yani onlar sonuçta aynı düşünen, iki aynanın iki tarafındaki belki ama aynı doğrultudaki insanlar. Ve ben ayrımı böyle görüyorum ve Kıbrıs'ın Türk tarafında yaşadığım zaman da hani orada da milliyetçiler var. Kıbrıs'ın Rum tarafında yaşıyorsan orada da milliyetçiler var. Dünyanın her tarafında ırkçılar var. Dünyanın her tarafında sana ayrımcılık gösterecek insanlar var. Çeşitli nedenlerden dolayı ayrımcılık görebiliyor insanlar. Çeşitli nedenlerden dolayı bir azınlık statüsüne düşebiliyor. Kadın olduğun için bir tepki görebilirsin. Bilmiyorum, belki cinsel kimliklerden dolayı insanlar tepki görebilir. Yani ayrımcılık dünyanın her yerinde var ve önemli olan böyle kabul etmek. Ve yani dünya milletlerden oluşmuyor, yani dünyada sınıflar var, başka kimlikler var. Tek kimliğimiz etnik kimliğimiz de değil zaten.
Peki, şair kişiliğinize gelelim. Kıbrıslı kadın bir şair olduğunuz için sormak istiyorum. Kıbrıs edebiyatına, Kıbrıs Türk edebiyatında kadın şairler çok mu Neşe Hanım?
Evet, oldukça çok aslında. Yani hatta bir kuşak var, hani 1943 kuşağı dediğimiz bir kuşak var. Bu kuşakta 3 kadın var. Takma adlar kullanıyorlar yazarken. Bir tanesi kendi adını kullanıyor sadece. Ama bugün de kadın, çok fazla genç kadın var şiirde.
Peki siz şair olarak kendinizi şiirde tam olarak nerede görüyorsunuz diye sorsam?
Benim için şair olmak bir yaşama biçimi. Her şey aslında. Yani hayatımdaki en önemli kimlik bu aslında. Ve çok küçük yaşta şiirin içine doğdum. Çünkü şair bir babam vardı. Şair olmaya karar bile vermedim. Yani benim için çok organik bir şeydi. Aktı, geldi. Ve yani her şey benim için şiir. Dünyayla başa çıkmanın bir yolu.
Soru var size. Aynı zamanda barış içinde çalıştığını öğrendiğim Neşe Hanım'a şunu sormak isterim demiş dinleyicimiz. Türkiye'de barış çağrıları yapan başta akademisyenler, aydınlar, gazeteciler ve sendikacılar olmak üzere hepsi önce işten atılıp sonra yargılanıp hapis cezaları aldılar demiş. Sizce Türkiye'de bu ortama nasıl barış gelir? Kıbrıs'ta da durumlar aynı mı demiş. Kısaca alayım cevabınızı çünkü başka soru daha var.
Evet, gerçekten çok kaygı verici Türkiye'deki gelişmeler. Bu tutuklananlar arasında tabii ki arkadaşlarımız var. Kıbrıs'ta da imza verenler vardı akademisyenler arasında. Ve yani işte Türkiye'ye gitmekte tereddüt ediyorlar bu sıralar. Hani çünkü ne olacağını hiç bilemiyor insan. Çünkü hukuk kuralları işlemediği için bu en tehlikeli şey.
İki mesaj var, hemen okumak istiyorum. Necdet Bey demiş ki Kıbrıslı bayana soruyorum, Türk askeri gelmeseydi Kıbrıs'a bugün ne olurdu? Kıbrıs'ta yaşam nasıl olurdu demiş Necdet Çimenli. Mustafa Bey ise Sidney'den demiş ki şairimiz haklı, gerçekleri konuşuyor, tebrik ederim demiş sizin için yolladığı mesajında. Programımızın sonuna yaklaşıyoruz. Cumartesi günü yapacağınız bu toplantıyı tekrar duyuralım. Türkiye'liler Kültür Derneği Richmond'da bulunan Türkiye'ler Kültür Derneği'nde cumartesi saat 14'te 88 Church Street Richmond adresindeki Türkiye'ler Kültür Derneği'nde olacak. Neşe Yaşın, eğer kendisiyle tanışmak, değil mi, sizinle tanışmak isteyenler oraya gelebilirler ve sizi dinleyebilirler. Çok az süremiz kaldı. Şöyle bir kuplede şiir okur musunuz bize?
Tabii. Şimdi en başta sorduğunuz bir soru vardı. Her şey politiktir demiştim.
Evet.
Ben şiirlerimde mesela bir şiir yazıyorum. Bu şiir bir aşk şiiri olarak da algılanabiliyor. Ama aynı zamanda politik bir şiir olarak da algılanabiliyor. Son kitabımda özellikle böyle bir özellik var.
Evet.
Oradan Gül'ün Hafızası.
Çok az vaktimiz kaldı. Okuyorum. Buyurun.
Akıp gidenin ayak izleri unutuşun rüzgarıyla silinir. İnsan en çok bir bakıştır, bakışın içinde gizlenen sır. En büyük hatıra unutuştur, gecede eriyen mumun kederi, yatsının yalanı, ruhun alevi. Biz miydik, var mıydık, yoksa yok? Sorarım gözlerine boşluktaki hatırayı. Susarsın, susmak ki susuzluktur gönül bahçelerinde. Her hikaye yanlıştır başkasının dilinde. Bir tarih yazdım, ikimize dair. Solan gülün hafızası dalından koparıldığı ana dair.
Çok teşekkür ediyoruz hem bu şiir için ederim. Hem de programımıza katıldığınız için. Çok sağ olun Neşe Hanım. sbs.com.au